Ayrım 33, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 392. Naybak şilteye oturmuş pantolonunun paçasını sıyırmıştı. Pranganın dar kelepçesini tombul beyaz baldırına takmaya çalışıyordu.
Ben...
El bileğine tak dedi Harry. Naybak itaat etti. Harry zinciri çekerek pranganın takılı olup olmadığını kontrol etti. Yüzüğü çıkar ve bana ver.
Neden? Bu sadece ucuz bir...
Çünkü o sana ait değil. Naybak yüzüğü çıkarıp Harry'e verdi.
Hiçbir şey bilmiyorum dedi.
Harry ne hakkında diye sordu.
Soracağın kişi hakkında, Dubai hakkında. Onunla iki kez görüştüm ama ikisinde de gözlerim bağlıydı. Yani nerede görüştüğümüzü bilmiyorum. Onun adamı olan iki Rus haftada iki kez buraya gelip mal alıyorlar. Ama Dubai'nin gerçek ismini söylediklerini duymadım. Bak, istediğin paraysa ben de...
Sebep bu muydu?
Neyin sebebi?
Her şeyin para için miydi? Naybak gözlerini birkaç kez kırpıştırdı, omuz silkti, Harry bekledi. Sonra Naybak hafifçe, bezgince gülümsedi.
Ne için olabilir sence Harry?
Ayağını gösterdi, Harry yanıt vermedi. Duymak istediğine emin değildi, yoksa anlayabilirdi. Opsal'da benzer koşullarda büyüyen iki kişiden birinin doğuştan sakat olmasının, sakatlığı hayatını çok kısıtlayacak boyutta olmasa da yaşamını oldukça değiştirebileceğini, ayağın içe dönük olmasına yol açan birkaç çarpık kemik, pes equinovarus, at toynağı, yumru ayaklı birinin yürüyüşü bir atın toynaklarının ucunda yürümesine benzediği için... Bu sakatlık biraz dezavantaj oluştururdu o kadar. Onunla başa çıkmanın yollarını ya bulur ya da bulamazdınız. Bay popüler olmak için, istenilen biri olmak için biraz daha çok uğraşmanız gerekirdi. Pencere dibindeki sırada oturan kız gülümseyince kalbinizin patlayacak gibi olmasına yol açan kız maalesef size gülümsemezdi. Sınıf takımının kaptanına, havalı arkadaşlara sahip o havalı delikanlıya gülümserdi. Stig Naybak hayatı boyunca dikkat çekmeden topallamıştı. Öyle silikti ki Harry bile onu hatırlayamıyordu. Naybak kendine iyi bir hayat kurmuştu. Eğitim almış, çok çalışmış, bölüm başkanı olmuş, hatta sınıf takımına bizzat kaptanlık yapmaya başlamıştı. Ama temel bir unsur eksikti. Pencere dibindeki sırada oturan kız. O hala başkalarına gülümsüyordu. Zengin. Naybak zengin olmak zorundaydı. Çünkü para makyaj gibiydi. Her şeyi gizler, her şeyi sağlardı. Satılık olmadığı söylenen şeyleri de, saygıyı, takdiri, aşkı, etrafa bakmak yeterliydi. Güzel kadınlar paralı erkekleri seçiyordu hep. Dolayısıyla şimdi sıra Stig Naybak'a yumru ayağa gelmişti. Kemanı keşfetmişti ve dünya onun ayaklarına kapanmalıydı. O kız neden onu istememişti peki? Naybak'ın daha şimdiden zengin bir adam olduğunu ve her geçen hafta daha da zenginleşeceğini bilmesine, yani bilmesine karşın neden tiksintisini çok da gizlemeden sırtını dönmüştü? Bunun sebebi aklında başka birinin parmağına taksın diye o salak zevksiz yüzüğü vermiş kişinin olması mıydı? Bu adil değildi. Naybak sevilme kriterlerini yerine getirmek için gece gündüz çalışmıştı ve o kız artık Naybak'ı sevmek zorundaydı. Bu yüzden Naybak onu kaçırmıştı. Pencere dibindeki sıradan kaçırmıştı. Bir daha asla sırra kadem basmasın diye onu burada prangaya vurmuştu. Zoraki evliliği tamamlamak için de onun yüzüğünü alıp kendi parmağına takmıştı. Oleg, Irene'ye verdiği ucuz yüzüğü annesinden çalmıştı. Annesine de o yüzüğü Harry bir sokak pazarından alıp vermişti. Yüzük o sokak pazarına da kim bilir nereden. Tıpkı o Norveçli çocuk şarkısında söylendiği gibiydi. Yüzüğü al ve bırak gezinsin. Harry yüzüğün yaldızlı yüzeyindeki siyah çiziyi okşadı. Dikkatliydi ama kördü. Dikkatliydi. Stig Naybak ile ilk görüşmesinde yüzüğü fark edip şöyle demişti. O yüzük bende de aynısından vardı. Ama kördü çünkü aradaki benzerlik üstüne düşünmemişti. Bakırdaki çizik kararmıştı. Harry ancak Martine'nin alyansını gördükten ve onun kendisine dünyada öyle adi bir yüzük alacak tek kişinin o olduğunu söylemesini duyduktan sonra Oleg'i Naybak ile ilişkilendirmişti. Stigney bakın ailesinde şüpheli bir şey bulamadığında bile kanaatinden bir an olsun kuşku duymamıştı. Tam tersine o evde hiçbir suç delili bulunmaması Harry'nin Neybuck'ın başka yerde bir takım haltlar karıştırdığını varsaymasına yol açmıştı hemen. Neybuck'a ailesinden kalan satamadığı ve boş duran evde, Harry'nin ailesinin evinin yukarısındaki tepedeki kırmızı evde. Harry, Guslu'yu sen mi öldürdün diye sordu. Stig Neybuck başını iki yana salladı, gözleri kapanıyordu, uykulu gibiydi. O esnada başka yerde olduğunu kanıtlayabilir misin?
Hayır, hayır, kanıtlayamam.
Söyle bana.
Oradaydım.
Nerede?
Hausmann sokağındaydım. Guslu'yu görmeye gidiyordum. Beni ihbar etmekle tehdit etmişti. Ama Hausmann sokağına vardığımda her yerde polis arabası vardı. Biri Guslu'yu öldürmüştü bile.
Bile derken? Yani sen de aynı şeyi yapmayı planlıyordun.
Aynı şeyi değil, tabancam yok.
Neyin var peki?
Neybuck omuz silkti. Kimya bilgim, Guslu uyuşturucu krizindeydi, kemana ihtiyacı vardı.
Neybuck'ın yorgun gülümseyişine bakan Harry başıyla onayladı. Yani yanındaki beyaz madde ne olursa olsun, Guslu'nun onu oracıkta zerk edeceğini biliyordun.
Neybuck kapıyı göstermek için elini kaldırınca zincir şıngırdadı. İrene, ona birkaç söz söyleyebilir miyim, şeyden önce?
Harry Stig Neybuck'ı izledi, tanıdık bir şey gördü. Hasarlı biri, bitmiş bir adam. Kaderin ona dağıttığı kartlara isyan etmiş biri ve kaybetmiş. Ona sorayım dedi Harry. Irene'yi yukarıda oturma odasında buldu. Irene bir sandalyede oturuyordu, ayaklarını altında toplamıştı. Harry holdeki dolaptan bir ceket alıp Irene'nin omuzlarına örttü. Onunla fısıldayarak konuştu. Irene çok cılız bir sesle karşılık verdi. Soğuk oturma odasının duvarlarından gelecek yankılardan korkar gibiydi. Gusto ile Neybuck'ın, ona Ibsen diyorlardı, birlikte onu tuzağa düşürdüklerini söyledi. Yarım kilo kemana satıldığını, 4 ay kilit altında tutulduğunu. Harry onun istediği kadar konuşmasına izin verdi. Sıradaki soruyu sormadan önce Irene'nin sözünü bitirmesini bekledi. Irene Ibsen'dan duydukları dışında Gusto'nun ölümüyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Dubai'nin kim olduğunu veya nerede oturduğunu da. Guslu bir şey söylememişti, Irene de bilmek istememişti. Dubai ile ilgili genel söylentiler duymuştu yalnızca. Onun şehirde bir çeşit hayalet gibi gezindiğini ve kimliğini ya da yüzünü kimsenin bilmediğini, bir de rüzgar gibi olduğunu, yakalanmasının imkansız olduğunu. Harry başıyla onayladı. Son zamanlarda bu imajı fazla sık duyar olmuştu. HC'sini karakola götürecek. Kendisi avukattır ve polise şikayette bulunmana yardım edecek. Sonra da seni Oleg'in annesine götürecek. Bir süre onun yanında kalabilirsin.
Irene başını iki yana salladı. Ağabeyim Stein'i arayacağım. Onunla kalabilirim. Bir de...
Evet.
Polise şikayette bulunmam şart mı?
Harry ona baktı. Bu kız öyle gençti ki, öyle ufak tefekti ki yavru kuş gibiydi. Gördüğü zararın boyutunu kestirmek olanaksızdı. ''Yarına kadar bekleyebilir.'' dedi Harry. Kızın gözlerinin yaşardığını gördü ve ilk düşüncesi şu oldu. Sonunda, tam elini onun omzuna koyacakken vazgeçti. Yabancı bir adamın eli bu kızın ihtiyacı olan şey olmayabilirdi. Ama Irene'nin gözlerindeki yaşlar bir an sonra ortadan kayboldu.
''Irene, başka bir seçenek var mı?'' diye sordu.
''Mesela.'' dedi Harry.
''Mesela bir daha asla onu görmek zorunda kalmasam.''
Irene Harry'nin gözlerinin içine bakıyor, onun gözlerini kaçırmasını engelliyordu.
Asla.
Sonra Harry hissetti. Elinin üstünde onun elini. Lütfen. Harry o eli üstüne pat pat vurduktan sonra kızın kucağına geri koydu. Hadi gel seni HC'ye götüreyim. Harry arabanın uzaklaşmasını seyrettikten sonra eve geri dönüp mahzene indi. İp bulamasa da merdivenin altında asılı bir hortum buldu. Hortumu alıp depoya girdi. Neybuck'a hortumu attı. Başını kaldırıp tavan kirişine baktı. Kiriş yeterince yüksekteydi. Neybuck'ın cebinde bulduğu Zestril şişesini çıkardı. Şişedeki hapları avucuna döktü. 6. Harry kalp hastası mısın diye sordu. Neybuck başıyla onayladı. Günde kaç hap alman gerek?
2.
Harry hapları Neybuck'ın eline, boş şişeyi de kendi ceket cebine koydu. İki gün içinde dönerim. Saygınlığın senin için ne anlam taşıyor bilmiyorum. Ebeveynin sağ olsalar daha çok utanırdın mutlaka. Ama hapishanede diğer mahkumların seks suçlularına nasıl muamele ettiğini duymuşsundur. Geldiğimde ölüysen unutulacaksın. Bir daha asla ismin anılmayacak. Hayattaysan seni karakola götüreceğiz, anladın mı?
Stig Nybak'ın çığlıkları Harry'i ta ön kapıya dek takip etti. Suçluluğuyla, hayaletleriyle, yalnızlığıyla, kararlarıyla tamamen baş başa kalmış birinin çığlıkları. Ama o adamda tanıdık bir şey vardı. Harry kapıyı arkasından sertçe kapadı.
Harry Fetlands Vahyen'de taksi çevirdi ve şoföre Urtegata'ya gitmek istediğini söyledi. Boynu acıyor ve kendi nabzı varmış gibi zonkluyordu. Bağımsız bir canlı olmuştu. Bakterilerden oluşan o iltihaplı hayvan hapsolmuştu ve dışarı çıkmak istiyordu. Harry şoföre arabada ağrı kesici olup olmadığını sordu. Ama adam başını iki yana salladı.
Bior Vika'ya saparlarken Harry gökyüzünde opera binasının tepesinde havai fişeklerin patladığını gördü. Birileri bir şeyi kutluyordu. Harry kendisinin de kutlama yapması gerektiğini düşündü. Başarmıştı, İrene'yi bulmuştu. Oleg de serbestti, Harry hedefine ulaşmıştı. Neden içinden kutlama yapmak gelmiyordu peki?
Olay ne diye sordu. Opera galası var. Bu akşam oraya iki dirhem bir çekirdek tipler götürdüm.
Don Giovanni, davet edilmiştim.
Neden gitmedin ki? İyiymiş diyorlar.
Trajediler içimi parçalıyor.
Şoför aynadan Harry'e şaşkınlıkla baktı, güldü.
Trajediler içini mi parçalıyor?
Harry'nin telefonu çaldı. Arayan Klaus Torkelson idi.
Bir daha asla konuşmayacağı sanıyordum, dedi Harry.
Ben de, dedi Torkelson. Yine de o söylediğin şeye baktım.
Artık çok önemi yok, dedi Harry. Benim gözümde o vaka çözüldü.
Tamam, ama Bellman'ın, en azından telefonunun, cinayet saatinden hemen önce ve sonra Östfold'da olduğunu bilmek ilginç gelebilir. O kadar kısa sürede cinayet mahalline gidip gelebilmesi imkansız.
Tamam Klaus, sağ ol.
Tamam, bir daha asla mı?
Bir daha asla, artık gidiyorum.
Harry telefonu kapadı, başını koltuk kafalığına yaslayıp gözlerini kapadı. Artık mutlu olmalıydı. Göz kapaklarının içinde havai fişeklerin ışıklarını görebiliyordu.
4. Kitap 38. Bölüm.
Seninle geleceğim.
Her şey bitmişti, Raquel tekrar ulundu. Harry Gardermoen'un büyük yolcu salonunda uçuş öncesi kontrol kuyruğunda ilerledi. Birden bir plan kurmuştu. Hayatının geri kalanı için iyi kötü bir plandı en azından. Ayrıca Harry kendini sarhoş gibi hissediyordu ve bu uyguyu tanımlamak için bulabildiği en iyi sözcük mutluluk idi. Uçuş öncesi kontrol masasının yukarısındaki monitörde Thai Air Business Class yazısı vardı. Her şey öyle çabuk olup bitmişti ki. Harry Neybuck'ın evinden dosdoğru Watch Tower'a telefonunu iade etmek için Martine'ye gitmişti. Ama Martine yeni bir telefonu olduğunu, diğerinin Harry'de kalabileceğini söylemişti. Harry az çok presentable görünsün diye Martine'nin vermek istediği az kullanılmış paltoyu sonunda kabul etmişti. Onun kendisini ikna etmesine izin vermişti. Acısı geçsin diye 3 paraset hapı da almıştı. Ama Martine'nin yarayı incelemesini reddetmişti. Martine sargıları değiştirmek isterdi. Oysa Harry'nin buna zamanı yoktu. Thai Air'ı arayıp bilet almıştı. Sonra o sözü duymuştu. Raquel'i arayıp Irene'nin bulunduğunu ve Oleg'le serbest olduğundan kendisinin görevinin tamamlandığını söylemişti. Raquel işte o zaman o sözü söylemişti. Harry gözlerini kapayıp Raquel'in o sözü söyleyişini bir kez daha hafızasında canlandırdı.
''Seninle geleceğim Harry, seninle geleceğim, seninle geleceğim.''
''Ve ne zaman?''
Ne zaman?
Harry şimdi diye yanıtlamayı her şeyden çok istemişti. Valizini toplayıp hemen gel. Ama az çok mantıklı düşünmeyi başarmıştı.
Bak Raquel, ben aranılan bir adamım. Polis de seni gözetliyordur muhtemelen. Seni takip ederek beni bulmayı umuyorlardır, tamam mı? Bu gece tek başıma gideyim. Yarın akşam da sen gelirsin. Bangkok'ta beklerim. Oradan da Hong Kong'a geçebiliriz.
Tutuklanırsan Hans Christian avukatlığını yapabilir. Çok ağır bir ceza almaz. Beni kaygılandıran şey cezanın süresi değil dedi Harry. Oslo'da olduğum sürece Dubai beni bulabilir. Oleg'in güvenli bir yerde olduğuna emin misin?
Evet ama bize katılmasını istiyorum Harry. Onsuz gelemem.
Tabii ki bize katılacak.
Ciddi misin?
Harry Rocky'nin rahatladığını sesinden anlamıştı.
Bir arada olacağız.
Hong Kong'da da Dubai kılımıza dokunamaz. Birkaç gün bekleriz. Sonra da Herman Kulit'e söylerim. Birkaç adamını Oslo'ya gönderip Oleg'i getirtir.
Hans Christian'a söyleyeyim. Sonra da yarın için bilet alırım canım.
Bangkok'ta bekliyor olacağım. Kısa bir sessizlik.
Ama sen aranılan bir adamsın Harry. Uçağa nasıl bineceksin?
Sıradaki.
Sıradaki mi?
Harry gözlerini açınca masanın ardındaki kadının ona gülümsediğini gördü. Öne çıkıp biletini ve pasaportunu kadına verdi. Onun pasaporttaki ismi bilgisayara yazmasını seyretti.
Sizi burada bulamadım her ney bak.
Harry güven verici bir gülümseme takındı. Aslında Bangkok için 10 gün sonrasına bilet almıştım. Ama 1,5 saat önce arayıp bu akşam için değiştirdim. Kadın tekrar tuşlara bastı. Harry saniyeleri saydı. Derin nefes aldı, verdi, aldı.
Hah işte burada evet. Geç yapılan değişiklikler hemen görünmüyor bazen. Ama burada Irene Hansen ile seyahat edeceğiniz yazıyor.
O daha önce planladığımız tarihte seyahat edecek dedi Harry.
Ah anladım. Bagajınız var mı?
Hayır. Kadın yine tuşlara bastı. Sonra kaşlarını çattı. Pasaportu tekrar açtı. Harry kendini hazırladı. Kadın biniş kartını içine koyduğu pasaportu Harry'e verdi.
Acele etseniz iyi olur her naybak. Uçağa yolcu alımı başladı bile. İyi yolculuklar.
Harry tahmin etmediği kadar içtenlikle teşekkürler dedikten sonra güvenlik noktasına doğru koştu. Kendisine mesaj geldiğini ancak röntgen cihazının diğer tarafından çıktığında tam anahtarları ve Martine'nin cep telefonunu alacakken fark etti. Martine'ye gelen tüm mesajları kaydediyordu. Bunu da kaydedecekken gönderici adının kısa olduğunu gördü. B. Beate. 54. kapıya doğru koştu. Bangkok, son anons. Mesajı oku. Son liste elime geçti. Belmond'dan aldığın listede bulunmayan bir adres var. Blindern Vayen, No 74.
Harry telefonu cebine tıkıştırdı. Masanın önünde kuyruk yoktu. Harry pasaportunu açtı. Görevli pasaportu ve biniş kartını kontrol etti. Harry'e baktı.
Bu yara izi fotoğrafta yok. Sonradan oldu dedi Harry. Görevli onu süzdü.
Yeni fotoğraf çektir ney bak diyerek belgeleri geri verdi.
Harry'nin arkasındaki kişiye sıranın onda olduğunu işaret etti. Harry özgürdü, kurtulmuştu. Önünde yepyeni bir hayat uzanıyordu. Kapıya vardığında kuyrukta hala 5 kişi vardı. Harry biniş kartına baktı. Şimdiye kadar sadece ekonomi sınıfında yolculuk etmişti. Herman Kluit için çalıştığı zamanlarda bile. Steak Neybak'ın işleri tıkırında gitmişti. Dubai'nin işleri tıkırında gitmişti, gidiyordu. Gidiyor. Şimdi bu akşam müşteriler orada duruyordu. Yüzleri titriyordu ve açtılar. Arsenal tişörtlü adamın haydi demesini bekliyorlardı.
Kuyrukta 2 kişi kalmıştı. Blindern Vayen No 74.
Seninle geleceğim Harry.
Raquel'in sesini tekrar duymak için gözlerini kapadı sonra duydu. Polis misin? Öyle mi oldun? Karınca yuvasında köle misin? Başkalarının fikirlerine göre yaşayan biri misin? Robot musun?
Harry öyle miydi?
Sıra ondaydı. Masadaki kadın kaşlarını kaldırdı. Hayır Harry köle değildi. Biniş kartını kadına verdi. Blindern Vayen No 74. Gusto'nun tırnak altlarındaki kan Mikael Bellman'a aitti.
Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
Harry uçağa bindi ve arayıp bulduğu deri koltuğuna gömüldü. Tanrım, koltuk öyle yumuşaktı ki. Harry bir düğmeye basınca koltuğun sırtı yatay pozisyona gelene dek geriye yattı. Harry tekrar gözlerini kapadı, uyumak istiyordu. Bir gün uyandığında değişmiş olmayı ve kendini bambaşka bir yerde bulmayı istiyordu. Hafızasına Raquel'in sesini aradı ama başka bir ses, İsveççe konuşan bir ses buldu.
Bende sahte bir rahip yakalığı var, sende sahte bir şerif rozeti var. Peki senin inancın ne kadar sarsılmaz?
Bellman'ın kanı, Östfold'da, o kadar kısa sürede cinayet mahalline gidip gelebilmesi.
Bütün taşlar yerine oturuyor.
Harry kolunda bir el hissedince gözlerini açtı. Çıkık elmacık kemikli Taylandlı bir hostes ona yukarıdan gülümsüyordu.
Kusura bakmayın beyefendi ama kalkıştan önce koltuğunuzu dikey konuma getirmeniz gerek.
Dikey konum? Harry derin nefes aldı, cep telefonunu çıkardı, son aramaya baktı.
Beyefendi, cep telefonunuzu kapamanız...
Harry elini kaldırıp arama tuşuna bastı. Klaus Torkelson, bir daha asla konuşmayacağını sanıyordum dedi.
Oswald da tam olarak neredeydi?
Pardon?
Belmont, Gusto öldürüldüğünde Belmont, Oswald da tam olarak neredeydi?
Rigge'de, Moss civarında.
Harry telefonu cebine geri koyup ayağa kalktı.
Beyefendi, emniyet kemeri işareti.
Kusura bakmayın dedi Harry, yanlış uçaktayım.
Eminim doğru uçaktasınızdır. Yolcu numaralarını kontrol ettik ve...
Her geldiği tarafa doğru uzun adımlarla yürüdü, peşinden koşturulduğunu duydu.
Beyefendi, kapıyı kapadık bile.
Öyleyse açın.
Kabin amiri yanlarına gelmişti.
Beyefendi, maalesef kurallar gereği kapıyı...
Harry palto cebinin içini yoklayarak haplarım bitmiş dedi.
Zestril yazılı boş şişeyi bulup kabin amirinin yüzüne doğru kaldırdı.
Ben Bay Napebuck'ım, anlıyor musun? Diyelim ki Afganistan'dan geçerken bir yolcunun uçakta kalp krizi geçirmesini ister misin?
33. ayrımın sonu. Sayfa 406.